Ayrım 5, sayfa 51. Sanırım yine tüm iş bana düşüyor. Tamamdır, eğilin kızlar, işte geliyor. Bu puf sesi bir el bombasının fırlatıldığını işaret ediyor. Aracın üzerindeki iki adam bombasının geldiğini görüp kendilerini araçtan aşağı attılar. Diğerleri ise aynı şansa sahip değildi. Aracın içine düşen bombanın tüm gücüyle patlamasıyla vücutları çorbaya döndü. Sağ kalan iki terörist ayağa kalktıkları gibi AK-47'lerini alıp kayalık sahilde siper bulabilmek amacıyla hızla geriye koştular. Vezir sıra bende dedi. Sağ kalmayı başaran iki adam dumanlar tüten tesise doğru koşarken bir yandan da omuzların üzerinden rastgele ateş ediyor. Geride kalan buz parçalarını yok ediyor. Ekip için asla gerçek anlamda bir tehlike oluşturmuyordu. Vezir kar aracındaki ölü adamı araçtan attı. Adamla birlikte araçtan kopan donmuş kan bloğu da yere düştü ve buza çarparak parçalandı. Adamın yerini alan vezir mırıldandı. Böylesine büyük ve gizli bir eğitim kampında çok daha iyi nişancılar bulundurmayı akıl etmeliydiler. İnsanın kendini havaya uçurmak için iyi nişancı olması gerekmez dedi Şah. Vezir kar aracının motorunu çalıştırdı. Doğru. Kar aracı ileri doğru atıldı. Geniş bir daire çizerek döndü, ivme kazandı ve büyük bir hızla kaçan iki adamın peşine takıldı. Hey Şah diyen at beyaz bir Heckler & Koch makinalı tüfeği havaya kaldırdı. Şah iç geçirdi. Bu vezirin silahıydı ve Şah onun bunu unutmadığını biliyordu. Vezir ekibin en ufak tefek elemanıydı ama bedensel eksikliğini vahşi bir kutup porsuğu gibi davranarak kapamaktan hoşlanıyor, gaddarlık ve barbarlıkla sınır tanımıyordu. Onun kadınsı görünümün gerisindeki gücü görmek aslında hiç de kolay değildi. Ama kadın bir güç timsali gibiydi. Ekipten hiç kimse onunla bilek güreşine girmeye bile cesaret edemiyordu. Onun kazanacağı kesin değildi ama kazanırsa kaybedenin bir ömür boyu diğerlerinin alay konusu olacağı kesindi. Vezir hedefe kilitlendi. Avına giderek yaklaşıyordu. Adamlar silahlarını bırakmış, cantaraş kaçıyorlardı. Eğer adamların cephaneleri bitmeseydi, belki de vezir ölmüş olacaktı. Ama adamların kalan yaşam süreleri gibi akılları da kıttı. Vezir peşlerindeydi. Vezire daha yakın olan adam ilk olarak öldürmeyi planladı. Kayarak hemen oradaki bir kan yığınının üzerine düştü. Bu vezirin planını alt üst etmişti. Ama o yeni durumlara uyum sağlamaya alışıktı. Gaza bastı ve aracı doğrucu o anda başını kaldırmakta olan adamın üzerine sürdü. Kar aracı iğrenç bir çatırdığıyla adamın üzerinden geçti. Pis bir iş olmuştu. Aslında böyle olmasını istemezdi. Ama bu koşullarda tartışmasız uygulanabilecek en etkin yöntem buydu. Yeniden panik içinde kaçan ikinci adama odaklandı. Vezir aracın koltuğunda ata binercesine ayağa kalktı. Omuzun üzerinden geriye bakan adamın gözleri şaşkınlık ve korkudan fal taşı gibi açıldı. Herhalde arkadan vurulmayı beklemişti. Ancak vezirin silahsız olarak üzerine atılmaya hazırlandığını görünce durdu ve pozisyon aldı. Vezir hiç değilse cesur diye düşündü. Aralarında yalnızca 7 metre kaldığında hızlı bir hareketle başlığını ve kar gözlüğünü çıkardı. Sarı bükmeleri soğuk insanı adeta kamçılayan rüzgarla birlikte arkasında uçuşmaya başladılar. Adamın kadın olduğunu bilmesini istemişti. Adamın yüzünde bir gülümseme belirdi. Vezir artık uçuşan saçların istediği etkiyi yaptığını biliyordu. Adam onu küçümsemişti. Kolları iki yana açık olarak havaya sıçradı ve adamın üzerine adeta uçtu. Yüzünde kendine özgü o aşağılayıcı gülümseme vardı. Adam onu yakalayıp ilk anda sıkıştırıp öldürmek için birkaç hareket yaptıysa da hiç şansı yoktu. Vezir adamla çarpıştığı anda güçlü kaslı kolunu boynuna doladı, sıktı ve sonra bedenleri buza çarparken bir hamlede bu etkiyi sıkma kuvvetini artırmada kullandı. Sonuç adamın bel kemiğinin büyük bir çatalıyla kırılması oldu. Adam otobüs çarpmış gibi olmuştu. Vezir doğrulup kalktı. Kar aracına oturdu ve diğerlerinin yanına döndü. Yolda ezdiği adama kısaca göz attı. Boynu çok ilginç bir açıyla kırılmıştı. Vezir çok kısa bir süre sonra dumanlar tüten yanmış snoketin yanında ekibe katıldı. Çocuk oyuncağı. At ona silahını uzattı. Gösterişçi seni. Vezir silahını gülümseyerek aldı. Bu öyle bir gülümsemeydi ki sarı saçları ve mavi gözleriyle bütünleştiğinde tüm erkeklerin, teröristler de dahil, aklını başından alabilirdi. Atın üzerinden ekibin o ana kadar hiç konuşmamış olan en sessiz elemanına baktı. Bir şey söylemediği gibi çatışma başladığından beri pek bir şey de yapmamıştı. Hey Phil, bugün havanda değil misin? Phil kod adlı Eric Somers omuz silkti. Yardım etmeme gerek olduğunu düşünmedim. Phil, M24-0E6 makine tüfeğini omzuna takarken mermilerin bulunduğu beyaz fişeği havaya kaldırdı. Yalnızca bu silahın ateş gücü snokete durdurma yeteceği gibi kaçan adamları da devre dışı bırakabilirdi. Ama Phil az konuşan ve geri planda kalmayı seven bir adamdı. Vezir başını salladı. Phil'i iş başında görmekten hoşlanıyor ve onun geri planda kalmasına bir anlam veremiyordu. O tek başına bile bir yıkım ekibiydi. Tek kişilik ordu. Yine de vezir herhangi bir görev onun bir el bile ateş etmesine gerek kalmadan sonuçlandığında ona takılmadan edemiyordu. Bu kadar iri ve yapılı bir adama göre bacakların arasındakiler kuru üzümden farksız fil dedikten sonra diğerlerine döndü. Bu arada giderek hızlanan bir kar topunun başına hedeflediğini fark etmemişti. Kar topunun başına çarpmasıyla vezir öne doğru yuvarlandı. Doğrulduğunda makine tüfeği ateşe hazır olarak elindeydi. Ama bunu yapan bir düşman değil, fildi. Adamı güldükçe göğsü inip kalkıyordu. Vezir gülmemek için kendini tutarak silahını yere attı ve hareketsiz duran fili yumruklamaya başladı. Seni alçak hilekar. O anda kafa mikrofonlarından bunu sonra yasaklayın diyen koyu mavinin sesi duyuldu. Patlama tüm kızılötesi ekranlara 4 Temmuz kutlamaları gibi yansımış olmalı. Eğer yakınlarda bir kuşları varsa çoktan bakmaya göndermişlerdir. Haydi hemen toparlanıp Lezzi Alpay'a geçin ve yuvaya dönün. Vezir parmağını file doğru salladı. Şanslıymışsın. Ciddi ve sert olmaya elinden geldiğince gayret gösteriyordu. Ama sıktığı dudaklarının kırımları ona ele veriyordu. Fil sakin ve sessiz kalmayı sürdürdü. Yeniden koyu mavinin sesi duyuldu. Sen, vezir, o lanet başlığını giysene. Adamı duydunuz dedi Şah. Eve dönüyoruz. Koyu mavi bu arada Şah az önce 2 haftalık gezi planının onaylandığını duydum diye ekledi. Hepinizin biraz tatil yapabileceği anlamına geliyor çocuklar. Keyfini çıkarın. Vezir Şah'a dönerek merakla sordu. Nereye gidiyorsun? Şah Peru dedi. Eski bir dostun yardımıma ihtiyacı var. Hareket bekliyor musun? Kale sordu. Biz de gelelim mi? Dördü birden Şah'a baktılar. Gerçi Şah kalın kar gözlüklerinden arkadaşlarının gözlerini çevirmiyordu. Ama hepsinin bunu istediğini biliyordu. Özellikle de hareketli geçecekse. Teşekkürler, hiç gerek yok dedi. Bu yalnızca doğada bir gezinti olacak. O sırada yeniden koyu mavinin sesi duyuldu. Radarda teşhis edilemeyen uçak 20 milde yaklaşıyor. Tahmini varış süresi 5 dakika. Şah hemen haydi gidiyoruz dedi. Grup ağaçlık sahile doğru hızlı bir yürüyüşe geçti. Orada 160. Özel Harekat Hava Kuvvetleri'nden gece avcıları olarak adlandırılan birkaç genç pilotun kullandığı bir UH-100S Black Hawk nakliye helikopteri hazır bekliyordu. Şah omuzun üstünden son bir kez kampa baktı. Eğitim kampında kadınla erkekli 75 terörist saymıştı. Bunlardan büyük bir çoğunluğu yerleştirdiği patlayıcılarla ilk anda ölmüşlerdi. İkisini kendi elleriyle bıçakla temizlemişti. Yine de o gün hesabına yazılan ölü sayısı Delta ekibine katıldığı son 10 yılda kanla dolanan havada yalnızca birkaç damla sayılırdı. O an ölümünden ve şiddetten bıktığını hissetti. Ama bir an sonra bu insanların kim olduklarını ve onları engellemeseler neler yapmış olacaklarını düşündü. Savaşta dehşete vahşete verilen hasar ve dökülen kana tanık olmuştu. Çok defa asker arkadaşları kollarının arasında yaşama veda etmiş, bazıları şaraplerlerle aileye dönmüştü. Bazıları kurşun yağmurunda kol ve bacaklarını kaybetmişti. Savaş trajedisini çok iyi biliyordu. Ama teröristlerin saldığı dehşet ve korkuyla kıyaslanınca bu bir histi. Havada bir askeri öldürmenin haklı bir tarafını görebilir, bununla yaşayabilirdi. Ama masum, silahsız insanları öldürmek, bilinçli olarak dünyaya korku ve dehşet aşılamak, bu yalnızca bazı radikallerin ihtiyaçlarına hizmet edebilecek bir çılgınlık, gerçek anlamda bir delilikti. Her ne kadar bundan nefret etse de mesleği gereği bazen kaçınılmaz olarak masum insanların çapraz ateşin içinde kalıp kurban olmalarına tanık olabiliyordu. Bu aslında uğruna savaştığı amaca aykırı bir durumdu. Savaştığı örgütler ise mümkün olduğu kadar çok masum insanı öldürmek peşindeydi. Masum insanların ölmesini kutlamaları ve bundan mutluluk duymaları onu çok öfkelendiriyordu. Kafeleri, marketleri, okulları hedef alan intihar bombacıları yüzünden paramparça olmuş erkekler, kadınlar, çocuklardan kalanlara tanık olmuştu. Korku ve dehşet yaymak, bir savaşı ateşlemek için kendi yaşamlarını feda etmeye hazır o insanların gözlerindeki ruhsuz, camsı bakışları biliyordu. Bu düşmanın kalbindeki şeytanı tanıyordu. Bu yüzden Delta ekibinin üyesi olarak terörizme karşı savaşta yer almıştı. Konu masumların yaşamını kurtarmaksa tetiğe basmakla asla tereddüt etmiyordu. Bu çok zor, ürkünç bir görevdi ama gerekliydi. Hatta soylu, saygın bir görev olduğunu bile söyleyebilirdi. Şah, karlar arasında ilerlerken son bir kez yıkılan adaya baktı. Bir terör odağı daha dize getirilmişti. Kampta yaklaşık 74 potansiyel intihar bombacısı olduğu ve hemen her intihar bombacısı tarafından düzenlenen bombarı terör saldırısında ortalama 95 masum öldüğünü düşünecek olursa, böyle yaklaşık 7000 masum yaşamını kurtarmış oluyorlardı. Şahmat diye fısıldadı. 4. Peru. Maddox 3 yıl önce iş görüşmesini yaptığı ofise oturmuş, en son çıkan toplu test sonuçlarını gözden geçiriyordu. Yaklaşık 50 sayfayı hızla gözden geçirdi. Deneklerle ilgili neyin ters gittiğini çıkarmaya çalışıyordu. Manifold'un tüm çabalarına rağmen Hydra'nın izine rastlamayı başaramamış olmaları karşısında Maddox yeniden NAC proteinlerine ilişkin kendi teorisini hayata geçirmişti. Rejenerasyon konusunda asla inkar edilemeyecek çok önemli gelişmeler kaydetmesine rağmen ne yazık ki denekler ister hayvan ister gönüllü insanlar olsun deney sürecinin ardından hezeyanlara kapılıp çıldırıyorlardı. Bir başka yönde sakatlandıktan sonra rejenere olan yeni bir organın ne faydası olabilirdi ki? Ridley bile başlangıçta heyecanına ve coşkusuna rağmen giderek kuşku duymaya, umudunu yitirmeye başlıyordu. Açıkça bir şey söylemiyor ama her başarısızlıktan sonra daha fazla baskı yapıyordu. Adam neredeyse tüm düşlerini gerçekleştirmeyi başarmıştı. Gecikme ve başarısızlıklar karşısında kesinlikle toleranssız bir denetimmendi. Sağlanan şaşırtıcı gelişmeleri hiç dikkate almıyordu. İnsanlarda kusursuz rejenerasyon konusunda karşılaşılan bu son ve büyük olasılıkla aşılamaz engel adamın büyük öfkesini dijital bir bombardımana dönüştürmüştü. Ridley'den gelen e-postalar, telefon mesajları ve fakslar ofise yağmur gibi yağıyordu. Mesaj hep kısa ve aynıydı. Daha sıkı çalışın, daha hızlı düşünün. Giderek gençleşmiyorum, zamanım daralıyor. Giderek artan baskı nedeniyle Maddox'un gözüne günlerdir uyku girmemişti. Bu baskıyı bu gerilimi altında çalışanlara yansıtmak zorunda olmasıysa daha can sıkıcıydı. Bundan önceki işinde meslektaşları tarafından sevilen bir insandı. Ama burada her an bir isyan çıkabilirmişçesine bir duygu içinde yaşıyor ve çalışıyordu. Ridley hiç onu işten atmaktan bahsetmemişti. Hatta bunu ima bile etmemişti. Ama kafasının gerisinde hiç kaybolmayan bir düşünce onu çalışmaya, gelişmeyi sağlamaya zorluyordu. Uğruna böylesine çalıştığı her şeyi riske atmak istemiyordu. Kan oturmuş gözleri yanıyordu. Sinüsleri tıkalıydı, sızlıyordu ve boğazındaki karacalanma soğuk algıttığını gösteriyordu. Ama Maddox bütün bu belirtileri aldırmıyordu bile. Eğer karşılığı bunca zamandır peşinde koştukları ödüle ulaşmaksa her hastalığı çekmeye değerdi. Test sonuçlarında hiçbir yenilik yoktu. Denekler genetik güdümlemenin her türevine ve olası bileşimine karşı aynı şekilde ve biçimde tepki veriyorlardı. Vücudun hızla iyileşmesi, beynin aynı hızla harap olmasına, deliliklere ve rasyonel doğru düşünme yoksunluğuna, şiddet eğilimine yol açıyordu. Fareden insana tüm denekler çıldırıyor, vahşileşiyor ve saldırganlaşıyorlardı. Dilediklerine yemeğe ulaşma şansı verilen denekler, açgözlülükleri ve kontrolsüzlükleri çoğu kez sindirim sistemlerinin çalışma yetisinin çok üstünde olduğu için patlayana dek yiyorlardı. Yine bazıları kendilerini kaybedip kendi bedenlerinden kaçma güdüsüyle ya da yalnızca organların yeniden oluşmasını izleme amacıyla kendi kol ve bacaklarını koparıyor, her yaralanma onları daha vahim bir deliliğe sürüklüyordu. Sonuçta da bu başarısız deneyinlerin kurbanlarının canlı canlı yakılarak yok edilmeleri gerekiyordu. Biyolojik ve kimyasal ilaçlar kalıcı bir etki sağlamadığı için onların öldürülmesi aslında gerçek anlamda çözülmesi gereken bir sorun olarak karşılarına çıkıyordu. Aslında kurşun da bu işi çözebilirdi ama kimse kalan pisliği temizlemek istemiyordu. Maddox'un elinden gönüllüler için hiç üzülmekten başka bir şey gelmiyordu. Hiçbiriyle konuşmuyordu. Geldiklerinde zaten uyuşturulmuş oluyorlardı. Ama neye dönüştüklerini görünce aslında insanlara yardım etmekti amacı. Onları canavara dönüştürmek değildi. Dizüstü bilgisayarından gelen sesler yeni bir e-posta olduğunu bildiriyordu. Elini fareye götürerek sil düğmesine bastı. Ridley'in hakaretlerinden, iğnelemelerinden birini daha okuyacak hali yoktu. Ama sildiği sırada elektronik postanın bilgi satırında Ridley'in her zaman yazdığından daha farklı bir satır dikkatini çekti. Kısaca şöyle yazıyordu. Parça bulundu. Ayrıntılar ekle. Lütfen ödeyin. Hemen elektronik postayı attı, çöp kutusunu açtı ve mesajı okudu. İki satır Lidya tarafından eklenmişti ve aynen şöyle yazıyordu. Yakında teslimat bekliyorum. RR. Bulletin altındaki bilgilere baktı. Kimden? Matthew Brulee. Tarih 21 Haziran 2009. Konu: parça bulundu. Ayrıntılar ekle. Lütfen ödeyin. Brulee'nin dünyayı Hydra'nın izini bulmak için karış karış araştıran sayısız kaynaklarından biri olmalıydı. E-postanın Yunuska'daki bir kaynaktan geliyor olması, midesinin tuhaf bir şekilde kasılmasına neden oldu. Para peşinde koşan bir fırsatçıdan, bir kara borsacıdan gelen bir mesaj değildi bu. Eğer kimliği ortaya çıkarsa, Brulee işini kaybedebilirdi. Hatta belki de daha da kötüsü olabilirdi. Bunca riski göz aldığına göre verilen bilgi geçerli olmalıydı. Bu da bilginin değerini arttırıyordu. İlk fotoğraf açıldığında ise kuşkuları kayboldu. Bu gerçekti. İkinci ve ardından üçüncü bir fotoğraf daha olduğunu görünce görünmeye başladı. Birinci fotoğrafta kayaya kazınarak yazılmış bir kitabı görünüyordu. Ve gördüğü anda deri koltuğundan kalktı. Şaşkınlık içinde elini açık ağzına koydu ve yere kazınarak çizilmiş dokuz başlı yaratığın havadan çekilmiş fotoğrafına baka kaldı. Neden sonra yeniden dizüstü bilgisayarın başına geçerek ekrandaki üçüncü ve son fotoğrafı açtı. Bu fotoğrafta tanımadığı siyah saçlı kahverengi gözlü bir adam vardı. George Pias, Dünya Kültür Mirasını Koruma Komisyonu'nda görevli arkeolog, sit alanında. Yazıtta burada Hidra'nın başının gömülü olduğu belirtilmiş. Kazıya başlanmıştır. Alanın M.Ö. yaklaşık 500'den kalma olduğu düşünülmekte. Özel güvenlik gücü yolda. Tahmin edilen yaklaşık varış zamanı 72 saat. Nazca, Peru. Maddox bilmecenin parçalarını bir araya getirmeye çalıştı. Fotoğraftaki adam George Pierce, UNESCO Dünya Kültür Mirasını Koruma Komisyonu'nun sit alanındaki görevli adamıydı. Büyük olasılıkla Hidra konusunda uzmandı. Belirtilen güvenlik ekibi oraya varmadan önce sit alanına ulaşmak için 72 saatleri, hatta belki de şimdi biraz daha az zamanları vardı. Özel güvenlik. Birleşmiş Milletler'den değil. İlginç. Ardındansa yerin koordinatları ve banka hesabı verilmişti. Haber kaynağı 1000 dolar olacak ve haber doğru çıktığı takdirde ona ekstradan 100 bin dolar daha ödenecekti. Manifold şimdiye kadar bu gibi bilgiler için 220 bin dolar harcamış. Yunanistan ve Avrupa'nın diğer birçok yerindeki pek çok sit alanı araştırılmış. Ancak hiçbirinden aradıklarına ilişkin en ufak bir sonuç çıkmamıştı. Ridley'in eline geçmiş olan belge dışında sanki biri özellikle Hidra'nın yaşadığını gösteren tüm izleri, tüm tarih eserleri yok etmişti. Hidra yalnızca efsanede yaşıyordu. Ama bu bir mit değildi. Ridley ona bunu kanıtlamıştı. Hidra yaşamıştı. Aynı şekilde Herkül'de. Maddox'un bundan hiçbir kuşkusu yoktu artık. Yeniden kızılı harflerin bulunduğu yazıta baktı. Bütün bunlar fazlasıyla gerçekti. Peri doğması ona tuhaf geliyordu. Ama efsanelerin kaynağı konusunda kim kesin bir şey söyleyebilirdi ki? 25 yüzyıl önce toprağa kazınarak çizilmiş bir resmin Hidra'yı efsanevi dokuz başlı haliyle betimlemiş olması ilginçti. Kim bilir, belki de bu efsanevi yaratığın dünyayı ilk kez tanıtıp ölümsüzleştiren Herkül oldu diye düşündü. Kendi ününe ün katmak ve insanları etkileyip iddialarını soruşturmayacakları şekilde korkutmak için. Bu incelemeye değer bir kuram olabilirdi. Ama başka bir zaman. İçi yeni bir umutla dolarken içinde limon ve okaliptüs yağı bulunan küçük bir şişeye uzandı. Şişeyi burnuna götürerek derin derin soluk aldı. Keskin ve hoş kokunun sinüslere dolmasına ve başlayan enfeksiyonun yayılmasını önlemesine fırsat tanıdı. Ridley ile tanıştığı zamandan bu yana doğal ilaçlara olan inancı da büyük artış olmuştu. Zorlanan bağışıklık sistemini güçlendirmek için oregano yağından ekinezyaya kadar her şeyi kullanıyordu. Ayrıca bu işine esin kaynağı da oluyordu. Doğa gizemlerle doluydu. Önemli olan onları keşfetmekti. Maddox yeniden derin bir soluk aldı. Burnunun derininde hafif bir sızı, bir batma hissediyordu. Bunca zamandır peşinde koştuğu ödül tam kapısının önüne gelmiş beklerken sağlıklı ve zinde olmalıydı. O sırada ekrana yeni bir mesaj belirdi. Bundan bir sonuç çıkmaması olasılığına karşı işine devam et ama her an hazır ol. Aşağılık herif diyen Maddox dizüstü bilgisayarını kapadı. Yine de Ridley'e iştenlikle inanıyordu. Adam şimdiye dek tüm sözlerini tutmuştu. Büyük olasılıkla keşfini çalacaktı. Ama bu Maddox'u korkutmuyordu. Bu alanda arada sırada hırsızlık ya da hilenin dalaverenin kaçınılmaz olduğunu öğrenmişti. Ne olursa olsun sonuçta iyi bir amaca hizmet edecekti. Öncelikle Ridley'e karşı sözlerini tutmalıydı. Deli olmak pahasına uzayan bir yaşamın pazarlanma şansı yok denecek kadar azdı. Hoş Maddox çoğu kez Ridley'in ölümsüz deliliğe yeğleyebileceğini bile düşünüyordu ama. Ölümden açıkça çok korkuyordu. Bu düşünceyi kafasından silmek istiyordu. Hidra'nın DNA'sını ele geçirebilir, böylece onun genetik kodunu çözümleyebilirse, ölüm Ridley'in göğüslemesi gereken bir şey olmaktan çıkacaktı. Bu, rejenerasyonun bilmecesini çözme sorunu değildi. Kritik nokta bu değildi. Bunu bir ölçüde zaten çözmüştü. Asıl sorun, rejenerasyonun beyin üzerindeki etkisiydi. Hidra'nın akıllı bir yaratık olması gerekiyordu. Yoksa bu denli uzun yaşayamazdı. Çok zeki bir yaratık olmayabilirdi. Büyük olasılıkla da değildi. Ama şimdiye dek rejenerasyonun olumsuz etkisine zeka düzeyi en düşük, en aptal yaşam formlarına bile tanık olmuştu. Hidra'da bu etkiyi bloke ya da nötralize eden bazı genler olmalıydı. Aslında bunun üzerinde uzun uzun düşünürdü. Ama o anda bunun için çok yorgundu. Tek düşünebildiği uyumaktı. Maddox ofisindeki çoğu kez yatak odaları olarak da kullandığı kanepeye uzandı. Üzerini laboratuvar önlüklerinden birini örttü ve gözlerini kapadı. O anda bilinircesine ek olarak yapabileceği yeni birkaç test nasıl olsa eski sonuçlara doğrulamaktan başka yarar sağlamayacaktı. Dinlenmiş bir zihin ve kısa bir süre sonra BM'nin elinde alacakları paha biçilmez tarihi eser sayesinde belki de ölümsüzlüğün sırrını çözebilecekti. Ama belki de çözemeyecekti. Gözlerini kapayarak iç geçirdi. Uyuyamıyordu. Kanepeden kalktı, masadan birkaç kafein hapı aldı ve kapıya doğru ilerledi. Haplardan ikisini yuttu ve yarı uykulu bir halde laboratuvarına geri döndü. Yeni birkaç test için hiçbir zaman çok geç değildi.